Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Ve Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle tekrar birlikteyiz. Bir haftalık bayram tatilinin arkasından sizlere yeni şeyleri, neler olup neler bittiğini anlatacağız. Bir haftada o kadar çok şey birikti ki size anlatacağım. Gerçekten de bir saati yetiştirebilecek miyiz buna? Hep beraber göreceğiz bunu. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün evet, yine bir haftada size biriktirdiğim haberler olacak. Enteresan, birbirinden farklı haberler olacak. Ama bugün daha önce de konu kaldığımız Didem Tınarlıoğlu hattımızda. Merhabalar Didem.
Merhaba.
Ya arada bir konuşalım demiştik. Bu böyle bitmez demiştik. Kuşak tartışmaları gerçekten de bitmedi ve seni tekrar mikrofonlarımıza davet ettik. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın için.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet. Öncelikle seni yine bir aradan vakit geçtiği için kısaca tanımak isteriz.
Evet, işletmelere, özellikle perakende sektöründe hizmet veren firmalara işletme satış teknikleri konusunda özellikle teknolojiyle bağdaştırılmış ve oyunlaştırılmış eğitimler veren bir şirketimiz var. Bu konuda da ciddi eğitimler veriyoruz.
Şimdi geçen sefer konuyu şöyle kapatmıştık. Kuşak çatışmalarını, kuşak tartışmalarını ve hangi kuşaktaki insanların ne yaptığını, gençlerin ve büyüklerin ne yaptığını konuşmuştuk. Bugün nelerden girelim?
Evet, peki. Biz en son şeyde kalmıştık diye hatırlıyorum aslında. Geçen sefer çok iş dünyası ile ilgili konuşmuştuk.
Evet, evet,
İş dünyasındaki
evet.
Kuşaklar arasındaki uyumu nasıl sağlayacağız ve bu çatışmalar ne zaman son bulacak? Bunların üzerinde kısmen durmuştuk. Daha sonra biraz da bunun bir aile boyutu var, bir ilişki boyutu var demiştik. Sosyal ilişki boyutu var, işte karı koca sevgili boyutu var demiştik. Anne babayla, özellikle ebeveynle çocuk, şu anda Y ile Z sizde de durum aynı mesela. Onların çatışmaları hakkında konuşuyorduk. Orada kalmıştık.
Evet, peki şimdi bu kuşaklar ne yerler, ne içerler? Biraz bunları konuşalım mı?
Konuşalım peki. Şimdi bir kere öncelikle şu çok net ki Z kuşağından bahsediyoruz. Biraz da dinleyicilerimize isterseniz ilk önce X, Y ve Z derken
evet.
Aslında hangi yaş grubundan
yine hatırlatalım
önce bir, evet, bir hatırlatalım. Şimdi X kuşağı diye tabir edilen kuşak aslında 1965 ile 1979 yılları arasında doğmuş olan. Y'ler 1980 ile 99 arasında doğmuş oluyorlar. Z'ler ise 2000 ve sonrası, şu anda kabul gören de 2024'e kadar devam edecek, doğacak olan çocuklar için geçerli deniliyor. Şimdi buradaki asıl problem aslında önceden X ve Y arasındaydı. Şimdi bir de Z geldi. Özellikle de Z'ler şu anda üniversite 1 ve 2. sınıftalar ve çok yakın tarihte iş dünyasına girecekler. Ama aile içerisindeki çatışmalar en fazla aslında Y'ler, yani Y olan anne ve babayla Z olan çocuklar arasında yaşanıyor. Neler yer içerler derseniz de, şimdi bir kere Z kuşağı hayatının neredeyse tamamını YouTube üzerinden besliyor. Yani onun tek referansı var, her şeye YouTube'dan bakmak. Yani bir şey ona tavsiye edildiğinde, bu yemek de olabilir, bir marka da olabilir, okul da olabilir, müzik de olabilir, referansı YouTube üzerinden alıyor. Ne yiyorlar? Yani bildiğimiz gibi hepimiz için işte onlar hızlı olan fast food dediğimiz yiyecekleri, yemekten çok hoşlanıyorlar. Uzun süreli böyle hazırlanmış yemeklere çok da itibar etmiyor.
Yani peki bunlara baktığımızda bu onlara mahsus bir şey midir, yoksa mesela bu zamanın dönüşümüyle X ve Y kuşağı da bundan etkilenmiş olabilir mi?
Etkilendiler evet, ama etkilenme sebepleri onların genel alışkanlıkları değil. Yani X ve Y zaman bulamadıkları için. Yani gerçekten şu andaki özellikle ülkemizdeki şu konjonktür sebebiyle artık hani yemeğe ayrılan o keyifli yemek yemek için ayrılan zaman dilimi çok azaldığı için onların bu hızlı tüketim tercih sebebi bambaşka. Zeynep hayatında her şey çok hızlı. Yani o yüzden yemek de hızlı. İkisinin arasındaki temel farklılık o.
Şimdi bir ebeveyni olarak hayatındaki her şey hızlı ama bir şey yap dedi. Biz de o hızı pek alamıyoruz biz Didem.
Evet.
Yani bir şey yaptırmak gerçekten zor oluyor. O hızı
Çünkü onu
göremiyoruz.
yaptırmanız için onu motive etmeniz gerekiyor. Motivasyon araçlarınız demek ki uyumlu değil.
Eyvah ya.
Çünkü temelde o var. O kadar ödülle beslendi ki onlar. Biz de biraz yaptık onu. Benim de kızım yani Y kuşağının sonu, Z'nin başı, 99 doğumlu, hatta Z'ye daha uygun. Onları motive etmeden ya da bir ödül göstermeden bir şey yapmak çok zor. Biz öyle değildik. Bunu konuşmuştuk geçen
Evet, evet,
programda da.
evet.
Biz korkuyla büyüdük, saygıyla büyüdük. Biri bize bir şey yap dediği zaman biz onun neden yapmamız gerektiğini sorgulamadık bile. Aklımıza bile gelmedi. Ama şimdi onlara önce neden yapması gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Yaptığı zamanki kazancını, yani bir havucu göstermek gerekiyor. Ne yazık ki bu böyle. Ama avantajları da var. Yani mesela onların hızlı olmasını aslında bu gelişim süreci içerisinde ve değişmek zorunda olduğumuz bir dönemi değerlendirirsek onların bu hızlı, yenilikçi bakış açılarında aslında avantajı çevirebiliriz. Özellikle iş dünyası için söylüyorum.
Nasıl bir avantaj mesela bu?
Bir kere çok fazla araştırmacılar, yani şimdi sebebini öğrenmekle ilgili muazzam bir araştırma ruhuna sahipler. Şimdi gerçekten iş dünyasında onlara bir görev verildiğinde bunu biraz değiştir, bunu biraz daha revize et, biraz inovasyonla besle dediğimizde aslında Z kuşaktan çok güzel faydalanılabilir. Çünkü ezberi yok, çünkü sabit fikirli değil, tecrübe zaten yok. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde oradaki hızı ve yenilikçi yapısını eğer doğru kurgulanmış bir işletme kültürü varsa çok rahatlıkla avantaja çevirebilir.
Peki bu çelişmiyor mu? Yani hem hızlı yapmak istiyor hem de işi bir şeylerin sebeplerini görebilmek ve anlayabilmek istiyor. Bu kendi içinde birazcık çelişki yaratmıyor mu? Yani
Sebebini de hızlı öğrenmek istiyor.
sebebini hızlı öğrenmek peki. Peki iş yerinde bu sorun yaratır mı? Yine şimdi iş dünyasına gelmek istiyorum ama ben yavaş da olsa uzaktan da olsa şöyle bir şey. Yani mesela iş yerinde siz bir şeye karar verirsiniz, bir toplantılar yaparsınız üst seviyelerde ve bir yapılacak işler listesi çıkar. Şimdi yapılacak işler listesini her seferinde sorgulayan bir çalışanla bir işi yürütmek zor olmaz mı?
İşte sorgulamasına fırsat vermeden aslında doğru aktarım yapılabilirse üst yönetim tarafından sadece bu yapılacak değil, bunu yapıyoruz. Yapmamızın sebebi de bu denildiğinde aslında o sorgulama sürecine zaten girilmemiş olacak. Şöyle söyleyeyim size, biz yıllardır özellikle kurumsal firmalarda hantallıktan, yavaşlıktan, karar alınamamasından, bitmek tükenmek bilmeyen toplantılardan ama bir neticeye ulaşmayan veya eyleme dönüştürülmemiş kararlardan şikayet etmedik mi yıllarca?
Ettik.
Hala da
Evet.
etmiyor muyuz?
Yani.
Aslında bizim en temel sorunlarımızdan biri eyleme geçememek, karar alamamak. İşte bu noktada doğru eğer kullanılırsa, altını çizmek istiyorum, doğru kullanılır ise onların bu yetenekleri çok büyük bir avantaj sağlayabilir. X ve Y'yi daha hızlandırabilirler.
X ve Y'yi hızlandırabilirler. Peki en çok X mi bundan nasibini alır yoksa Y mi? Baktığımızda.
Pozitif anlamda mı?
Pozitif anlamda tabii.
Tabii Y biraz daha yatkın olduğu için evet. X'in tabularını yıkmak, ezberini bozmak çok zor biliyorsunuz. Yani ben de X'im, siz de
Evet,
X'siniz.
evet,
Biraz
evet.
daha zor. Bizim de mücadeleleri daha fazla. Y biraz daha kısmen, biraz daha aşina.
Peki, biraz buradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi mesela şeyden konuştuk, Z kuşağından konuştuk. Aslında biraz daha fazla Y kuşağı üstünde konuşulmayı hak ediyor, değil mi? Çünkü şu
Tabii.
anda aktif olan ve bizi taşıyacak olanlar da Y kuşağı diye görüyorum.
Şimdi Y kuşağı şu anda yaklaşık olarak 27 milyon Türkiye'de. Yani en
Oo.
fazla nüfus oranı Y kuşağında. Hem iş hayatında hem sosyal hayatta aslında etrafımız Y'lerle kuşatılmış durumda. Evet, Y'ler daha fazla konuşulmayı, daha fazla anlaşılmayı belki de hak ediyor. Doğru.
Anladım. Peki bunlara baktığımızda bunlarda belirgin özellikler ne görüyoruz bu kuşakta?
Şimdi Y'ler aslında çok arada kalmış bir kuşak. Yani hem tecrübeli hem yine kısmen bir takım annelerle büyümüş. Ama nihayetinde de internetle, işte cep telefonuyla erken yaşta tanışmış. Bizlerden çok daha iyi eğitimler almış. İşte teknolojinin nimetlerinden daha fazla yararlanmış. Özellikle gençlik kesiminden itibaren. Hani genç, buluğ çağından sonrasından bahsediyorum yeğenin.
Evet.
Bize göre daha avantajlılar tabii. O yüzden teknolojiyle olan özellikle o kısımdan bahsetmek istiyorum.
Tabii.
Yatkınlıkları çok daha yüksek. Yani mesela Z ile Y'nin teknolojiyle ilgili sıkıntısı o kadar fazla yok. Mesela Y de YouTube üzerinden her şeyini takip ediyor. İşte spor yapacaksa veya da maçları izleyecekse işte bir fitness videosuna bakıyor. Yani yeğenin de bu anlamda pek bir sıkıntısı yok. Yeğenin en büyük sıkıntısı çok arafta kalmış olması. Yani X'in ebeveyni olarak dünyaya geldi. Bir takım onun hala hem genlerini taşıyor hem onun yetiştirilme tarzıyla büyüdü. Fakat bir tarafta müthiş bir hızla bir teknolojiyle tanıştı. Bir anda iş dünyasına girdiğinde birçoğu internet kullanmayı ya da bilgisayar kullanmayı iş yerinde öğrendi biliyorsunuz. Y
Doğru,
kuşakları öyle oldu.
tabii.
Çoğunluğu öyle oldu. Z için söylemiyorum. Z şu anda yapılan en son araştırma diyor ki Z kuşağındakiler bilgisayar kullanma yaşı 8, internet kullanma yaşı 9, cep telefonu kullanma yaşı 10. Şimdi böyle baktığımızda Y bunun için geçerli değil. Hele bizim için hiç geçerli değil. Biz 25'li yaşlarımızda öğrendik biliyorsunuz interneti.
Tabii Türkiye'ye internetin gelmesinin 93-94 olduğu
Tabii.
düşünecek olursa, hani
Tabii.
istesek de yoktu. İnternet yoktu
Tabii
ortada.
yok. Yoktu bilgisayarın da biz tuşlarına arkadaşlarımla beraber biz dakika tutup hani hangimiz daha fazla hızlı yazacağız diye yarış yapardık iş yerinde. Yani böyle öğrendik bilgisayarı
Evet ya,
kullanmayı.
gerçekten de. Şimdi mesela yine sizden gelen bir Y kuşağı araştırması gördüm ben. Biraz bunun üstünden geçmek istiyorum. Mesela şey kullanımı, internet kullanımı ya da işte teknoloji kullanımı çok yüksek gözüküyor bu kuşakta. Yani mesela
Evet.
araba motorlarının çok sık kullanımı %44 gözüküyor. Şey bir rakam. Mesela nadiren kullanımı %4, ara sıra kullanımı %20. Ya yani öyle baktığımız hani bayağı hani çok sık ve çok şey kullananları baktığımızda 60, 70'lere, 75'lere gidiyor neredeyse. Yani üçte ikisi, dörtte üçü hatta deli deli kullanıyor interneti. Araba motorlarının en
Doğru.
azından.
Doğru. Her şeyi. Aklına gelebilecek her şeyi kullanıyor.
Evet yani
Yani bir
bloglar,
sohbette...
uzmanlık siteleri, sosyal medya paylaşımı, ürün marka web siteleri, tüketici siteleri falan hepsinde sık sık sık hepsi sık.
Evet. O istatistik çok çok güzel bir istatistik. Bu arada onun da sevgili dostum benim Doktor Meltem Kayhan'ın çok güzel bir tez araştırması var Y kuşağı ile ilgili. Orada da bunun verilerini çok güzel vermiş. Evet Y kuşağı hemen hemen her şeyi sohbet sırasında mesela eskiden bilmediğimiz bir konu olduğunda bulmaya çalışırdık. Yani tartışarak, konuşarak veya sorarak. Şimdi öyle değil. Bir dakika diyor. Oluyor telefonun eline hemen giriyor. Neyse konu. Ha, bir dakika o öyleymiş, bu böyleymiş diyor. Ve ondan sonra da hayatına devam ediyor. Başka bir konuya geçebiliyor. Biz bir kavram ya da bir felsefe konusunda dakikalarca konuşurduk sohbetlerimizde. Hala da öyleyiz gerçi.
Gerçekten.
Aksi olduğunu söyleyemem kendi adıma en azından.
Peki mesela yine bu tezin içinden alınmış bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Mesela ankete göre satın alınan ürün hizmetten memnun kalınması durumunda sosyal paylaşım ağlarında paylaşırım diyor. Bunların %77'ye yakını.
Evet.
Yani bir şey
%25'i de kötü bir hizmet alırsa da paylaşmaktan hiç imtina etmiyor sosyal medyada.
şimdi sanırım sosyal medyayı bu kadar şirketler için yaşanmaz yer haline getiren kuşak burası. Y kuşağı bize kıyasla.
Kötü hizmet verenler için evet. Yani nereden baktığımıza
Tabii
bağlı
tabii tabii. Tamamen
aslında.
onlardan bahsediyorum.
Evet, çok çok biz bunu eğitimlerde de çok fazla kullanıyoruz. Bir de biliyorsunuz ki oradaki tuşa yazdığı anda herhangi bir şeyi bunu silmek de çok mümkün değil. Pazarlama ekiplerinin şu anki en büyük gündemlerinden bir tanesi sosyal medyada marka ile ilgili olumsuz bir bildirim olduğunda müdahale edememek veyahut da hemen onu çözüme kavuşturmaya çalışmak birinci gündemleri.
Peki bunların mesela şimdi hep şeyden bahsettik ya, video tüketiminden bahsettik ve video tüketimi hepsinde çok ön plana çıkıyor. Bunların video tüketimine baktığımda genelde eğlence, gülmece amaçlı şeyler çıkıyor karşımıza. Yani mesela böyle video tüketirken biz o haberleri aldık kucağımıza, mükemmel haber izliyoruz. Dünya konusunda
Yok.
çok bilgi sahibi olduk şeyini göremiyorum, en azından bu yapılan anketlerde göremiyorum onu.
Çünkü hızlı ve sonuç odaklı olan video içerikleri genelde komik olanlar. O yüzden.
Hani yani müzikti, işte gastronomiydi, spordu, makyajdı falan, okey. Ama aralarında mesela haber göremiyorum bunu. Yani ben dünya konusunda biraz dünyaya karşı bu terimi kullanmak ne kadar doğru olur ama duyarsızlar mı?
Bilgisizler bence.
Bilgisizler.
Evet, yani duyarsızlık değil aslında. Bir de tabii çok da şanssız bir kuşaktan bahsediyoruz. Yani travmaları hiç bitmeyen, krizleri hiç bitmeyen yaklaşık bir çeyrek asır neredeyse aşağı yukarı, ama son 10 yılı kabul edersek tüm dünya için söylüyorum bunu. Gerçekten çok da keyif almadıkları, bildikleri zaman mutsuz olacaklarına inandıkları bir şeyden aslında biraz da bence kaçınıyorlar. O yüzden de izleniyorlar.
Peki bunların şimdi yine baktığımızda kullandıkları kadar, video tüketimini kullandıkları kadar sosyal medyada kullanıyorlar ve yine bu araştırmanın sonuçlarına bakarak benim gördüğüm kadarıyla orada gördükleri şeylere de inanıyorlar ve güveniyorlar.
Tabii.
Yani sosyal medyada karşılarına çıkan şeylere. Peki bu onların acaba daha çok manipüle edilmesi durumunu ortaya koyar mı? Ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım dedim.
Evet, yani tabii ki de tabii ki de olur. Yani bu da aslında çok tezat bir şey de var. Yani hepimiz biliyoruz ki, hani böyle bir araştırma sonucu yok ama hani 10 kişiye sorulsa sanıyorum 9'u şunu söyler. Sosyal medyada yansıtılan hiçbir şey %100 gerçek değil. Abartılmış gülüşler, mutluluklar ya da işte oradaki ortam, ambiyans, yaratılanların hepsi çok abartılı der herhalde 9 kişi.
Evet.
Buna rağmen bunu gerçek kabul etmesinin tek sebebi başka bir referansı yok. Mesela X'de öyle değil durum. Mesela X, Y'de de kısmının öyle değil. Onlar daha ziyade arkadaş çevrelerinin bizzat söyledikleri yahut da referans gösterdikleri, deneyimledikleri şeylerden çok etkileniyorlar.
Yani kendi kapalı çevrelerine yöneliyorlar.
Evet.
Hani böyle dışarıda atıyorum işte X bir trendsetter'ın söylediğiyle değil, tanıdıkları,
evet,
bildikleri adamların,
evet,
söylediklerine inanıyorlar diyebiliriz.
Evet, X için ağırlıkta bunu söyleyebiliriz. Yani Y de kısmen öyle ama X %100 sosyal medyadan ya da işte YouTube'dan ya da işte herhangi bir başka referanstan asla etkilenmiyor. Onun için işte iş yerindeki bir arkadaşının, annesinin ya da işte eşinin deneyimlemiş olduğu bir şey ya da tavsiye, aman yapma dediği bir şeyden çok daha ciddi anlamda etkilenip yolunu çizebiliyor.
Ya inanılır gibi değil. Peki yine benim bir anlam veremediğim şeyi ben sormak istiyorum. Hep
tabii
kafamı kurcalıyor bu. Ya benim mesela Z kuşağı oğlum Google'da aramaktansa YouTube'da aramayı tercih ediyor.
Evet.
Bana çok acayip geliyor bu. Yani hani okumak falan değil, karşıdaki bir adam anlatsın, konuşsun, ben ona bakayım, ondan öğreneyim yaklaşımı.
Çünkü şöyle, bunu geçen sefer de biraz konuşmuştuk, evet, hatırlarsanız. Görsel algıyla büyüyorlar. Görsel algı YouTube'da bunun için muazzam bir platform. Şimdi internet, yani Google'a girdiğin zaman karşısına işte normal bir metin de çıkabilir, bir video da çıkabilir, bir görsel resim de çıkabilir. Ama YouTube'da %100 biliyor ki onun bir anlatı olmamışlığı veyahut da işte daha efektli bir şey olmuş olma olasılığı daha yüksek. O yüzden YouTube'u tercih ediyor. Ve en fazla izlenen de YouTube, biliyorsunuz.
İşte ben de orada şundan korkuyorum. Hani YouTube'un içinde bu gösterim yatırımını yapan insanlar genelde dünyanın en zeki ve en birikimli insanları olmuyor. Ya bu yüzden de onların aldığı bilgiler, maruz kaldığı bilgiler her zaman Google'dan alacağınız kadar yüksek kalite ve seviyede olmayabilir hissiyatı içindeyim. Yanılıyor muyum?
Doğru. Ama şimdi burada tabii şuna da bir kere, bunlar çok zekiler. Yani Z'den bahsediyorsak,
evet,
eğer,
evet,
şu anda. Yani bir kere Z'ler gerçekten çok analitik tarafları çok yüksek. Hani demin de az önce avantajlarından bahsederken,
evet, evet,
onu da aslında eklemek lazım. Yani hani o yenilikçi ve analitik taraflarının yüksek olmasından dolayı o orada YouTube'da bir şey öğrenmek amaçlı bakıyor aslında. Yani ben yani %100 onu doğru kabul ediyor ve ona göre bunun kararını veriyor diyemem açıkçası. Yani benim de kızım kısmen Z olduğu için söylüyorum. Hatta Z davranış olarak. Yani bakıyor, filtresinden geçiriyor. Doğru ya da yanlış diyor. Hatta başkasına daha bakıyor. Bir dakika, başka yerde başka bir arama yapayım, başka bir şekilde bakayım diyor. Onun için önemli olan şey hızlıca o bilgiye ulaşması ve anlayacağı şekilde, yani görselle aktarıldığı için, anlatıldığı için YouTube'u tercih ediyor. Bence %100 doğru olduğu için değil, kolay olduğu için.
Azıcık tembellik söz konusu orada diye.
Evet, tabii her şey aslında biz de böyle keşke videoyla anlatabilsek çocuklarımıza, değil mi? Bir şey öğreteceksek kendimize video çekip bak evladım bunu bundan sonra böyle yapmamışsın desek belki daha etkili
Ama
olur.
çok zor ya, gerçekten de
Tabii.
çok zor yani her şeyi videoyla anlatmaya çalışmak. Çünkü videoda hani yazarken hemen 10 dakikada bir şeyinizi yazabilirsiniz, etrafını anlatabilirsiniz. Kendiniz için bir hazırlık yapmanıza gerek yok ama mesela videoda girdiğinizde işte atıyorum insanın fiziksel yapısı bile karşıdaki için inandırıcı olup olmama şeyini değiştirebiliyor.
Tabii.
Yani
Doğru.
yüzündeki sivilceler bile karşı tarafa ne kadar doğru söylerseniz söyleyin ikna etme şeyinden uzaklaştırabiliyor.
Yüzeye herhangi bir konuyla ilgili bir yazı yazdırmak verilebilecek en büyük cezalardan
İşte
biri.
buyurun.
Yazamaz zaten. Yani yazamaz. Yani yani istisnalar için istisnalar hariç tutalım
Tabii
tabii.
canım yani.
Evet ama hani genelini söyleyelim. Hani bir şey anlatacaksın, bize bir şey öğreteceksin. Mesela sizin oğlunuza desek ki ya bize en iyi bildiğin bir şeyi anlat. Bunu istiyorsan videoyla anlat, istiyorsan bize yazarak anlat. İstiyorsan anlat, sadece sözlü olarak anlat desek muhtemelen videoyu tercih edebilir. Neden?
Kesinlikle.
Çünkü zaten bir kere şey var yani hani kayıtla ilgili bir orada bir opsiyonu var. Yani yanlış yaparsa silecek, tekrar çekecek.
Aman diye değil mi?
Yaz deseniz hani orada yüzlerce kelimenin yan yana getirilmesi var. Bir de işte Türkçeyi doğru kullanmakla ilgili de X'lerin bir takıntısı var biliyorsunuz bizleri. Bir de orada ona takılacağız. Mümkün değil. Evet.
Ama videoyu yaparken harika Türkçe konuşuyorlar tabii, onu da koymak lazım.
Yarı İngilizce işte
Tabii
konuştukları
tabii tabii
için.
tabii aynen
Evet, yarı
öyle.
İngilizce, yarı Türkçe. Bir de bizim hiç anlamadığımız bir tarzları var biliyorsunuz. Kendi aralarında bir dilleri var.
Evet, orada çok takılıyorum ben. Peki şimdi tersten başladık bu sefer. Z'den başlayıp X'e doğru gidelim istiyorum. X'e doğru gittiğimizde yine sizinle konuştuğumuz şöyle bir şey vardı. Bu Türkiye'yi anlama kılavuzu içinde çok enteresan bir bölüm geçiyordu. 41-49 yaş arası, hani bizim X kuşağının göbeği mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Oradaki insanlar da kişisel tatmin ve alışkanlıkları konuşmak istiyorum.
Peki.
Şimdi ben şeyi açıyorum bir yandan da önümde o şeyler var. Bu araştırmadan birazcık bize bahsedebilirseniz o açana kadar.
Peki ben bahsedeyim.
Tabii.
Şöyle bir kere yenilik yani gelenekçi miyiz yoksa yenilikçi mi diye bir araştırma yapılıyor ve hemen hemen her 10 bireyden 7'si eski tat ve lezzetleri çok özlediğini söylüyor. Ve burada enteresan olan şey şurası, 36 yaşın üzerindeki bireylerde bu çok yüksek bir seviyede. Yani eskiyi çok özlüyorlar. Artı %76'sı yapılan araştırmalar, yaklaşık 15 bin kişi üzerinde yapıldı bu arada bu araştırmalar.
Evet.
Eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorlar. Yani geçmiş döneme göre üstelik bu oran daha da artmış. Yine 36 yaş üzerindeki kişiler eskiden çok daha mutluyduk. Daha az imkanlarımız vardı ama hayattan daha fazla tad alıyorduk diyorlar.
Yani enteresan bir şey. Şimdi her kuşak kendi zamanının en kötü zamanlar olduğunu söylenmiş. Böyle bir edebi bir metin okumuştum. Ama gerçekten öyle mi baktığımızda, bu mudur yani şeyimiz? Hani biz mesela ah keşke işte bundan 20 sene önce yaşamış olsaydık da bilmem ne olsaydım modundayız.
Şöyle aslında yapılan yine bir araştırma sonucu şu, her üç bireyden biri yani %34'ü yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam geriye dönüp baktığında sadece bir iki tane şeyi değiştirmek istiyor. %47'si ise yani aşağı yukarı yarısı diyelim yine geriye dönüp baktığında birçok şeyi değiştirmek istiyor. Sadece %18'i hiçbir şey değiştirmek istemiyor. Yani sizin dediğiniz aslında kısmen destekliyor. Yani %20'si sadece bulunduğu dönemden çok memnun. Ya gelecekte de olmak istiyor olabilir. Hani daha iyi
Evet.
şartlarda
Kendi
da olmak
döneminden
istedir.
bahsediyoruz. Tabii.
Tabii sadece döneminden bahsediyoruz. Bir de tabii bu araştırma sonuçları da çok aslında dinleyicilerimize bir açıklamada bulunmak isterim.
Tabii.
İşte bunlar tabii ki de çok kabul görmüş, gerçekten çok objektif şekilde yapılmış, detaylandırılmış araştırma sonuçları olsa da tamamen gerçeği yansıtmaz. Bunlar sadece bir bulgu niteliğindedir ve bu bulguları önemli olan yorumlayabilmek ve kılavuz olarak kabul edebilmektir. Yani verileri biz sadece burada bir kılavuz niteliğinde değerlendiriyoruz. Tamamını yansıtmaz asla ama biz de ciddi anlamda bir ışık verir.
Anladım. Ya mesela bunun içinden ben verilere bakıyorum. İşte mesela hangi promosyona daha duyarlıyız
Evet.
gibi başlık var mesela.
Evet.
Buradan görüyorum ki insanlar karşılarında birebir hani paraya dönüşebilecek şeyler konusunda duyarlılar. Ya mesela fiyat indirimi %84 çıkmış duyarlılık. İşte ne bileyim
Ama
aynı fiyata daha fazla ürün %75 çıkmış gibi.
Aynen öyle. Mesela bu önemli bir araştırma sonucu bence. Özellikle perakende sektörü için, aslında tamamı için, yani tüm satış sektörü için bu geçerli. Aynı fiyata daha fazla ürün almak istiyor. Bir başka araştırma sonucu da, onu da yanlış hatırlamıyorsam oranı %35'lerdeydi, ciddi bir orandı. Eğer doğru bir promosyon görüyorsa ya da ilgisini çeken bir indirim görüyorsa, elinde, evinde o ürün olsa bile stoklamayı tercih ediyor. Yani tekrardan alıyor.
Evet ya. Ama bu daima yarıyor bizimki gibi ülkelerde. Hani daima fiyat artıyor çünkü hiç aşağı doğru gitmiyor. Yani bunu yaşamıştık birebir.
Evet. Evet. Ama buradaki en önemli şey, hani aynı fiyata daha fazla ürün almak istiyor.
Şuna baktığımızda ben hani çok böyle şey yapıyorum da bunların içinden çıkamıyorum, bu verilerin içinden çıkamıyorum. Mesela şu başlık var, alışverişlerimizi planlıyor muyuz diye bir başlık var. Mesela %51'i alışveriş önceden planlıyor, %27'si önceden hazırlanmış alışveriş listesinin dışına çıkmıyor, %51'i kolay kolay kullandığı markayı değiştirmiyor. Bunun mesela kuşaklar arasında bir değişkenliği var mıdır?
Yani bunu araştırma sonucu olarak söyleyemem. Öyle bir ayrıntısı yok.
Hissiyatınızı soruyorum tamamen. Yani ama bu, çünkü hani evet, bunun araştırmasını yapmak gerçekten çok zor. Hatta onların alışveriş yapmaya başlayıp başlamadığını bile düşünmek, hani Z kuşağından bahsederken çok zor.
Bir kere şey, Z'nin bir marka düşkünü, yani şöyle sadık bir marka düşkünü olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani gündemde, güncelde ne varsa, popüler neyse o markaya doğru bir sempatisi olabilir. Ama hani yıllarca bizim gibi hani hep aynı parfümü kullanmak, hep aynı işte araba markasına binmek gibi ya da hep aynı diş macunu markasını kullanmak gibi bir saplantısının olduğunu düşünmüyorum. O sadece çok popüler olduğu için. Veyahut da daha henüz bu konuyla ilgili alternatifleri fark etmediği içindir.
Anlıyorum.
Yani o kolay kolay markasını değiştirmiyor. O %51'lik istatistik sonucu sanıyorum tamamı işlere ait olabilir.
Çok enteresan. Peki bunu masanın üstüne koyduğumuzda son olarak artık bunu sormak istiyorum size. Z için ne yapmamız gerekiyor bizim? Yani mesela şunu soruyorum, şu şekilde soruyorum. Hani hem bir ebeveyn olarak ne yapmamız lazım? Onlara mal ve ürün, hizmet, servis satacak şey olarak ne yapmamız lazım? Onları çalıştıracak şirketler olarak ne yapmamız lazım? Bu hani bir üçlü bakış açısıyla inceleyebilir miyiz onu bir?
Biraz ben Z kuşağının, müsaade ederseniz, birkaç tane önemli özelliğinden bahsedeyim. Zaten cevabı bunun içinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Z kuşağının bir kere genel özelliklerinden bahsedersek, özgüvenleri oldukça yüksek. Yani eğitime ve sosyal statüye çok önem veriyorlar. Ekip çalışmasına evet uygun değiller. Hani bireysel çalışmalarda çok daha başarılılar. Bunlar hani bir dezavantaj mı, avantaj mı, ona da bakmak lazım. Bu şirket için soruyorsanız oradaki satışına göre bu değişir. Teknolojiye çok düşkünler ve onlar için bir ihtiyaç. Mesela burada hemen bir şey ifade etmek istiyorum. Birçok şirket interneti kısıtlıyor ya da işte sosyal medyaya girişi şirket bilgisayarlarında kısıtlamış durumda. Evet. Bunlar için, yani Z kuşağı, hatta Y kuşağının sonu için de geçerli. Z kuşağı henüz başlamadı ama hani birkaç sene sonrayı konuşursak eğer, o kadar büyük bir kabus ki, o kadar büyük bir yasak ki, özgürlüğünü kısıtlamak gibi. Yani nasıl, yani sosyal medyaya giremem? Ben nasıl internetten bir şey araştırıyorum? Yani onun için son derece önemli. O yüzden mesela şirketlerin bu anlamda elbette ki kullanımının şirketin menfaatine olmasını kontrol etme kaydı ile söylüyorum. Bu sistem olarak da mümkündür. Bu tarz kısıtlamalara, geleneksel kısıtlamalara girilmemesini çok tavsiye ediyorum.
Çok enteresan.
Z kuşağının tabii onlar için çok önemli. Yani hani özgür mobbinge falan bile girer. Biraz sohbet etsek, hiç böyle bir sohbette bulunmadım ama mesela bir Z kuşağına desek ki sen bir şirkete gireceksin, çok iyi bir pozisyonda işe başlayacaksın, ancak bir şartımız var. Orada işte hiçbir şekilde YouTube'a giremezsin, sosyal medyayı kullanamazsın, hatta internete erişimin bile kısıtlı olacak. Fakat çok iyi bir ücret alacaksın. Sanıyorum birçoğu düşünür o şu pozisyona gelip gelmemeyi. bunu mobbing olarak falan bile değerlendirebilirim. Bu kadar hayati olan, ya da daha doğrusu onların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olan bir aracı, şirketlerin çok daha farklı şekilde değerlendirmeleri gerekir. Yani bu yasakları biraz daha esnetmeleri gerektiğini hemen önerebiliriz. Hala duyuyorum, hala birçok şirkette de görüyorum. Evet, suistimal edildiği için bu yasaklar konulmuş olabilir ama onlar için şirkete ait faaliyetlerini çok ciddi anlamda etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ama Z kuşağının ifade özgürlüğü gibi çok büyük bir avantajı da var. Çok hani özgüvenli olduğunu söylüyoruz ya. Yine bizim en çok yaşadığımız sorunlardan biridir bu. Özellikle ülkemizde de böyledir. Herkesin bir düşüncesi vardır herhangi bir konu hakkında ama fikri yoktur. Yani fikir üretemeyiz.
Evet.
Düşüncelerimizi söyleriz çoğu zaman. Toplantılarda da böyledir, bilirsiniz. Herkes o konuyla ilgili fikrini söylemez de şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Peki nasıl düzelteceğiz? Orada herkes susar.
Yani filan deyip kapatırlar konuyu, değil mi?
Evet, yani işte aslında falan dediğiniz gibi. Ama Z kuşağı öyle değil. O özgüveninden dolayı ve o yenilikçi yapısından dolayı eğer doğru yönetilirse onlardan çok ciddi fikirler elde edilebiliyor. Çünkü fikir üretme konusunda bir sıkıntıları yok. Sadece onların sürecini yönetebilmekle ilgili tecrübe eksiklikleri var. İşte bu noktada bizler tecrübelerimizle ve empatiyle yaklaşabilirsek bence güzel şeyler başarılabilir. Ben o kadar karamsar değilim. Z'den çok umutluyum.
Ay hadi hayırlısı. Yani ben de umutlu olmak istiyorum.
Bizi onlar kurtaracak.
Ben de umutlu olmak istiyorum ama işte nasıl davranmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini de sizin gibi uzmanlardan alacağımız bilgilerle öğreneceğiz inşallah. O yollara doğru sapacağız. Didem Hanım çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Yine çok değerli bilgiler aldık sizden. Kuşaklar ötesi bilgiler aldık. Yine bu bilgileri almaya devam edeceğiz sizden. Öyle ya da böyle.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgiler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sevgiler. İyi yayınlar.
Evet, programımızın ilk bölümünde bayramdan sonra hemen bizim elimizi öpmüş olan, elini öptüğümüz kuşaklar arasındaki çatışmaları bir gözden geçirdik. Bir minik şarkı arası verelim, ondan sonra haberlerimize gireceğiz.
Geldim anladım ki bu alem budur. Yazamadım sevdiğime 5-6 satır. Neyse dedim de duruldum, tutundum aşka. Hem üzüldüm hem de üzdüm, susaydım keşke. Duman oldum o halimden, eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım. Meyhanelerde sakiler derman olmadı. Çok istedim olsun diye sensiz olmadı. Bana yine gül yüzünle gel, tek sözünle gel. Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm. Can yürekte, yürek sende kaldı, al da gel. Bana yine gül yüzünle gel, tek sözünle gel. Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı, al da gel. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm. Can yürekte, yürek sende kaldı, al da gel.
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni Şeyler Rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nin açılışında, haftanın açılışında ikinci yarısındayız. Ben Serhat Ayan. RSFM'de sizlere ne olup ne bittiğini yine elimden geldiğince özetlemeye çalışan. Evet, bugünden başlayalım. Bugün neler olup bittiden birazcık geriye doğru gidelim istiyorum. Türkiye'den başlayalım haberlerimize. Türkiye'den dünyaya doğru açılalım. Evet, Türkiye'nin haberlerinden bir tanesi Türk Telekom'dan geldi bu hafta. Türk Telekom 5G beyaz kitap yayınladı. 5G için beyaz kitap yayınladık dedi. Türkiye'nin 5G yol haritasına ışık tuttuğunu söyledi. Kitapta neler varmış? 5G ile gigabit ile üstü hızlar gelecekmiş. Ultra yüksek çözünürlükteki içeriklere ulaşılabilecekmiş. Sanal gerçeklik uygulamaları kullanılabilecekmiş. Bunlar söyleniyor. Yani aslında Türk Telekom şunu söylemiş, 5G çok hızlı bir şey, 4G'den sonra 5G çok hızlı bir şey, 5G gelince bu hızla neler yapabilirizin aslında dökümünü yapmış. Yani ben hep şunu merak ediyorum, kitapta da bunu biraz aradım ama tam konumun cevabını bulamadım. İnşallah Türk Telekom'a da bunu danışacağım. Yani mesela 5G diğerlerine göre daha iyi mi çekiyor, daha mı az çekiyor? 5G ile birlikte daha fazla baz istasyonu mu kullanılacak, daha az baz istasyonu mu kullanılacak? Mesela kırsal bölgelerde 5G'nin çekmesi nasıl olacak? Oraya mesela fiber taşımak yerine aslında 5G ile daha fazla hizmet verebilir miyiz? Aslında bunların konuşulması lazım. Yoksa hani 5G gelecek acayip, ondan böyle sanal gerçeklik şeyini kafamıza takacağız, çok güzel olacak filan. Bunları beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkça söylemek gerekirse. Evet, geçelim bir sonraki haberimize. Kamu işbirliğiyle hayata geçiyor, İzmir öncü oluyor denmiş. Taksi taşımacılığında akıllı teknoloji dönemi denmiş. Şimdi ben size kamuyla İzmirli taksicilerin yaptığı şeyleri birebir okuyacağım. Bakalım aklınıza hangi ürün ve hizmetler gelecek. Size birebir anlatıyorum şimdi buradan nokta nokta şey yapayım. Mobil uygulama üzerinden ya da webden güne 24 saati bir tuşla taksi çağrılabilecek. Okey. Taksi çağıran kişi hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek. O şoför hakkında geçmişteki yorumları okuyabilecek. Tamam. Kişi kendisine gönderilen aracı istemezse başka bir taksi talep edebilecek. Peki. Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilinecek. Kredi kartı ödeme gerçekleştirilebilecek. Müşteriler aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecekler. İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar da sistemi kolaylıkla kullanılabilecek. Çok güzel. Peki bu harika bir uygulama gibi duruyor ama bayağı bir taksi bu ya. Hani bayağı bir taksi uygulaması. Bir takside yaptığımız ya da yapamadığımız ekstra neler var? Üstünden teker teker geçerek bakmak istiyor mu? Yani devlet, kamu bir şekilde İzmirli taksicilerle oturmuş bir taksiyi baştan yazmış diye anlıyorum ben buradan. Yani biraz değişik geldi bana tabii. Gelelim bir sonraki haberimize. Şimdi web üzerinde ya da uygulamalar üzerinde hikaye paylaştıran siteler var. Mesela Wattpad bunlardan bir tanesi. Siz hikayelerinizi yazdıkça oraya koyuyorsunuz. İnsanlar orada okuyorlar. Tamam, ücretsiz okuyorlar ama bir şekilde okuyorlar. Siz bunun hazzıyla yaşıyorsunuz. Kaç kişinin okuduğunu görüyorsunuz. İnsanlar size yorum verebiliyorlar. İşte insanlar size artı eksi puanlayabiliyorlar vesaire vesaire. Şimdi bunlar hakikaten güzel uygulamalar gibi gözüküyor ama bir tane ekstra karşı görüş gelmiş. Nereden gelmiş? Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Profesör Doktor Betül Ulukol'dan gelmiş. Diyor ki bu hikayeler buraya konuyor ama yaş sınırlamasına göre konmuyor. Evet, yani herkes eline gelen yazdığı bütün hikayeyi, romanı çat çut atıyor oraya. Yaş sınırlaması yok burada. O yüzden de çocuklar burada okudukları şeylerden zarar görebilirler diyor. Kendisine çok katılıyorum. Gerçekten Profesör Doktor Ulukol'a buradan teşekkür ediyoruz. Wattpad ve benzeri yerlere, gerçi çocuklar da ne kadar okuyorlar ne olur yani, bunu da konuşunca şimdi insan başka türlü hissediyor ama neyse, çocukları okuturken Wattpad ve benzeri yerlerde çok fazla zaman geçirtmemeye ya da başlarında durmaya dikkat edin derim ben size. Gelelim bir sonraki haberimize. BTK, Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, internet üzerinde sözlü oyunların yanı sıra birçok dijital oyunların olduğunu söylemiş. De dijital tuzağa düşmeyin demiş. Yani bu sefer dijital oyunlara girmiş sevgili BTK. Nasıl girmiş? Dijital tuzağa karşı alınacak önlemleri açıklayan BTK, oyunlar zaman israfına ve erteleme davranışının yerleşmesine sebep olmaktadır. Dijital tuzağa düşen çocuklarda duygu kontrollerinde zorluk yaşama ve kişilik bozuklukları görülmektedir. Asosyalleşme ve aile içi iletişimi azalması sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmede güçlük gibi sorunlar yaşanmaktadır demiş. Şimdi bunların hepsini web üzerindeki oyunlara ya da cep telefonları, tabletler üzerindeki oyunları yüklemek bana çok yanlış geliyor. Çünkü ya, evet ya bunlar zaten var. Zaten var bunlar. Ama biz farkında değiliz. Biz zaten yaptığımız bu yanlış şeylerin bütün suçunu alıyoruz. Tabletleri ve oyunları yüklüyoruz. BTK da buna bir şekilde aracı kurum olmuş. Gelelim bir sonraki haberimize, teknoloji haberimize. Hep merak ettiğimiz teknoloji haberleri, Türkiye'de teknoloji ne yapıyor haberlerinden bir tanesi. Bundan 6-7 ay önce yoğun biçimde konuşulan Türkiye'nin ilk milli mikro uydusu. Mikro uydu ne demek? Ya mikro uydu belli görevleri olan ve uzaya bunun için atılan ya da işte yörüngeye bunun için atılan uydular anlamına geliyor. Ne yapacakmış ilk milli mikro uydusu Türkiye'nin? Türkiye'nin acil görüntü ihtiyacını düşük maliyetlere karşılayacakmış. Lagari'ymiş bunun adı. Lagari'nin üretimi bu yıl tamamlanacakmış. Hemen de savunma teknolojileri, mühendislik ve ticaretin geliştirdiği Lagari uydusu Berlin Space Technologies GmbH ile alt yüklenici sözleşmesi imzalanmış. Projede uydu ön tasarım aşaması geçilirken detay tasarım aşaması devam ediyormuş. Bakalım Türkiye'yi nerelerini niçin gözlemleyeceğiz, hep beraber bunu göreceğiz. Şimdi geçtiğimiz haftalarda burada da ben size detaylı şeyler sunmaya çalıştım. Dünyanın elektronik ticaret devleri Türkiye'ye geliyor biliyorsunuz. İşte Alibaba Çin'den kalktı geldi buraya, buradan şirket aldı. Amazon Amerika'dan kalktı, dünya devi, dünyanın her tarafında varken geldi buraya, burada bir şeyler yapıyor bizler için. Türkiye'de ciddi dükkan açmayı planlıyor ve Türkiye'de bir şeyleri ileriye gitmesini düşünürken burada diğer dünya devlerinin olmamasını düşünmek zor olurdu. Nitekim Rusya ve Türkiye arasında şimdi de e-ticaret dönemi başlıyormuş Rusya'yla. Rusya'nın iki önemli markası arama motoru Yandex ile finans devi Sberbank'ın ortak olarak kurduğu ülkenin en büyük ticaret platformu Yandex Market, uluslararası alanda büyümek için yabancı şirketlerle işbirliği kararı almış. Yandex Market'in ilk anlaştığı şirket ise Türkiye'nin önemli ayakkabı üreticilerinden Zilan Grup olmuş. Çatısı altında Flo Polaris gibi markaları bulunduran eski Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin olduğu Zilan, Rusya'da bu kez Yandex Market ile satışa çıkacakmış. Çok enteresan şey, güzel şeyler bunlar. Neden? Türkiye'de üretilen şeylerin satılması, sadece Türkiye'de satılması yetmiyor. Siz bunu mesela ayakkabılardan bahsettiğimiz için ayakkabılardan yürüyelim. Ayakkabı fuarına gidip hadi bak benim böyle ayakkabılarım var, şöyle güzel üretiyorum, böyle çok şahane üretiyorum falan demeniz de bir şekilde yeterli olmuyor. Sizin bizzat oradaki insanların kapısından içeri girmeniz lazım. Oradaki insanların kapısından içeri nasıl gireceksiniz? Elektronik ticaretle gireceksiniz. İşte elektronik ticarette Yandex'in bence bu işbirliği Rusya pazarını bize açması çok güzel, çok verimli bir şey açabilir bize. Şimdi şunu da düşünmek lazım tabii. Yandex Türkiye'yi aslında yabancı pazarlara çıkmak için önemli bir kapı olarak görüyor. Yani bunu arama motorunda da gördük. Yandex'in, yanlış hatırlıyorsam beni düzeltir şimdi arkadaşlarım. Yandex'in ilk Kiril alfabesi olmayan arama motoru, yani Latin alfabeleriyle yapılan arama motoru Türkiye'de yapılmıştı. Ve Türkiye pazarına yönelik yapılmıştı ve buradan sonra da dünyanın farklı bölümlerine açılmıştı. Şimdi Yandex aynı şeyi Sberbank'la birlikte kurduğu Yandex Market de yapıyor. Muhtemelen Türkiye üzerinden bunu yapacak, oradan alıp yürüyecek. Güzel, değişik bir şey bu da. Gelelim ne kadar ne yaptık konuştuk haberine. Biz hala ülke olarak en çok neyle övünüyoruz? Ne çok konuştuk, telefonda ne kadar çok konuştuk, harika konuştukla övünüyoruz. Evet, Türkiye'de cep telefonundan yapılan görüşme süresi yılın ilk çeyreğinde 64 milyar dakikaya ulaşmış. BTK verilerine göre bu şey olmuş. Türkcell'in trafiği bir önceki dönemde Türkcell'in trafiği %4 artmış, Vodafone'un trafiği %2,5 artmış, Türk Telekom'un trafiği ise %2,1 artmış. Yani ne kadar çok konuşmak önemli midir bilmiyorum. En çok konuşturan firmalar mı para kazanmaktadır? Bunun cevabı kesin ve net bir şekilde hayır. Yani çünkü kişi başına düşen ortalama aylık konuşma süresi mesela en düşük olan şirketlerden bir tanesi Turkcell. Ama en çok kar açıklayan şirket Turkcell. Buna rağmen mesela en çok konuşturan şirket Türk Telekom ve içindeki AVEA mesela. Ama karlılık oranında en düşük olanlardan bir tanesi de o. Bu anlamda biz en çok konuştuğumuzda değil, en çok yaptığımız acaba karlı mı kendimizi sınasak bilmiyorum. Öyle yapsak daha iyi olur tabii. Şimdi e-ticaretten girdik, biraz e-ticaretten yürüyelim. WordUp diye bir internet sitesinin e-ticaret çözümlerini sunan bir şirketin üst düzey yöneticisi Cem Arel konuşmuş. Demiş ki Türk lirası e-ticaret ile değerini bulabilir. İşte demin söylediğimiz şey de buydu zaten. O da bunu anlatmış. Arel demiş ki e-ticaret ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Dünya genelinde yaklaşık 1.7 milyar insanın internet üzerinden alışveriş yaptığını belirtmiş. Dünyada internetten alışverişin yıllık cirosu 2 trilyon doları buldu demiş. Elektronik ticaret hacminin bu denli gelişmesi ülkeler arasındaki ticarete de farklı bir boyut getirdi demiş. İşte biz yurt dışına bir şey satmak istiyorsak biz oradaki mağazaları bulmak yerine oradaki insanları bulmalıyız artık. Yani çünkü oradaki insanları bulacak arama motorları ve reklam mekanizmaları hepimizin elinin altında zaten böyle duruyor. Aslanlar gibi orada istediğimiz an kullanabiliyoruz onu. Her ne kadar biz artık Amerika'ya reklama para vermeyeceğiz demiş olsak bile böyle bir imkan var orada. Yani bu elektronik ticaretin özellikle e-ihracat tarafı gerçekten bizim önümüzde çok ciddi kapılar açacak gibi duruyor. Bakalım biz buraya hak ettiği önemi verebilecek miyiz? Şimdi yine konuşma bölümlerine geçiyorum. Bayramların klasiği vardır. Nedir bayramların klasiği? Eve gidersiniz, el öpersiniz, harçlık alırsınız. Mesela bu bayramın bir klasiğidir. Kurban bayramında kurban kesersiniz. Bu bayramın bir klasiğidir. İşte şeker yersiniz. Bu bir klasiktir. Bayram namazı bir klasiktir. Bir de çok büyük bir klasik daha vardır. Bayramlardan sonra GSM şirketlerinin kaç dakika konuştuk, kaç tane SMS gönderdik basın bültenleri. Bu da artık bizim bayram geleneklerimizden biri haline geldi. Turkcell ve Vodafone'un attığı bültenleri bu konuda size hızlıca vermek istiyorum. Turkcell demiş ki Türkiye bayramda yerli BP tercih etti, o yerliden vurmuş. Arefe dahil 5 günlük bayram tatili boyunca 22,5 milyon gigabyte data kullanıldığını söylüyor. 22,5 milyon gigabyte bu, evet. 1.7 milyar dakika konuşma yapıldı diyor. Bir önceki kurban bayramlaşma sayısı önceki kurban bayramına göre 3 kat artmış. BIP'le 11 bin dakika görüntülü, 21.800 dakika sesli arama yapılmış, 761 milyon adet de mesaj atılmış. Güzel. Böylece bir bayram klasiğini Turkcell'den gerçekleştirmiş olmuş. Peki Vodafone ne demiş? Vodafone aboneleri Arife ve Kurban Bayramı'nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS, 17 milyon GB mobil data kullandığını söylemişler. Geçen bayrama göre 2 kat artmış. İşte bunlar da bizim bir bayram klasiğini de böylece tamamlamış olduk. Şimdi biraz yavaş yavaş gerilim mi yurt dışındaki haberleri? Gerilim tabii. Evet, bu haftanın bence en enteresan haberlerinden bir tanesi bükülebilir ekranlı telefonlar. Ya bükülebilir ekran başta şakaydı. Ya neden insanlar ekranı katlasınlar, böyle bir acayip bir hale getirsinler falan diye şey yapıyorduk. Yabancı şirketler, bu daha doğrusu yabancı basın kaynakları bunun haberini verirken Bruce Lee'den yola çıkarak vermişler. Bruce Lee demiş ki çınar ağacı sert bir ağaçtır ama ben onu kırabilirim. Ama sazlıklar bükülebilir şeylerdir, ben onları kıramam. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bükülebilir ekranlar kırılmasın diye yapılan ekranlar. Ama şimdi ben bakıyorum böyle gerçekten de mesela elinizde bir telefon olduğunu düşünün. Cebinize sığmıyor. İkiye katlayıp telefonu cebinize koyabilecek misiniz? Enteresan bir bakış açısı. Bunları yapabildiğimiz zaman telefon dünyası da çok başka bir yere gidecek. Ya da ikiye üçe bölüp bir bölümünde bir şey bakıp diğer bölümünde başka bir şey bakmayı sağlayabilecekler mi size? Hep beraber görelim bunu. Biraz benimle alakalı bir haberden size bahsetmek istiyorum. Google'ın sonraki kilometre taşı ne olacakmış? Kilo vermemize daha iyi fayda sağlayacak yapay zeka. Google bir yapay zeka yapıyormuş. Bu yapay zeka nasıl kilo verildiğini biliyormuş zaten. Ama sizi inceleyecekmiş teker teker ve size aman abi şunu yeme, aman bunu yeme, hadi biraz daha yürü, biraz daha koş, iki elini kolunu kaldır. Size böyle eğlenceli gülmeceli şeyler söyleyecekmiş. Bakalım, bekleyelim Google bu işin altından nasıl kalkacak diye, hep beraber görelim. Bir sonraki haber yine Google'dan gelsin, YouTube'dan gelsin hatta. YouTube atlanamayan reklamları daha fazla ön plana çıkartıyormuş. Yani şimdiye kadarki reklamların içinde biliyorsunuz ya, tamam bu reklamı gördük, 3 saniye bekle, 3 saniye sonra hadi bas geç, şimdi bana esas istediğim şeyi göster diyorduk. Ama bundan sonra böyle diyemeyeceğiz. Daha fazla atlanamayan reklamlar olacakmış önümüzde. Artık Google'un başında, YouTube'un başında sıkılma devri başlıyor. Amerika'dan bir haberle devam edelim. Amerika'daki en enteresan haberlerden bir tanesi bence bu hafta içinde. Güvenlik araştırmacıları AT&T, T-Mobile ve Sprint, Amerika'nın en büyük servis sağlayıcıları bunlar. En baba, en para kazanan servis sağlayıcıları, en çok müşteri olan servis sağlayıcıları. Müşteri verilerini çaldırabilecek bazı açıklar olduğunu bulmuşlar güvenlik uzmanları. Ve kötü bir şey bu tabii. Çünkü siz servis sağlayıcınıza neredeyse her şeyinizi veriyorsunuz. Nereye girip çıktığınızı veriyorsunuz, kredi kartınızı veriyorsunuz, kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz, her şeyinizi veriyorsunuz. Ama işte bu, yani bunun çalınması gerçekten bizi korkunç bir yere götürür. Umarım Türkiye bu tür açıklara sahip değildir. Türkiye'deki şirketler umarım bu konuda daha iyilerdir diyelim. Şimdi gelelim, biraz İran'a doğru gidelim. İran Avrupa haberi verelim bir tane. İranlı bilgisayar korsanlarının İngiltere üniversitelerine gizli araştırmaları çalmak için saldırı yaptığı ortaya çıkmış. İranlı hackerlar. Adamların hani böyle biz bilgisayar vermiyoruz, habire ambargodan ambargoya götürüyoruz bu insanları. Onlar da ne yapıyorlar? Gidiyorlar hackerlarıyla üniversiteden bilgiler çalıyorlarmış. Peki bunu ilk kez İran mı yaptı? Yani mesela Amerikalılar Türk üniversitelerinden bir şey çalmıyorlar mı? Alamıyorlar mı? Bunların hepsi çok çok uzun uzun düşünüp tartışmamız, burada günler boyu, geceler boyu tartışmamız gereken şeyler. Şimdi hackerlar demişken yine hackerların haberlerinden yola çıkalım. Biraz oradan yürüyelim. Hackerlar akıllı telefonlarınıza giriyorlarmış. Niçin giriyorlarmış? Kripto para üretmek için. İşte biliyorsunuz kripto para üretimi diye bir şey var. Bilgisayarınıza bunu yüklüyorsunuz. Bilgisayar dönüyor, çalışıyor, bilmem ne filan falan. Size bayağı bir kripto para üretmeye çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Buldunuz, ürettiniz, yaptığınız her üretimden sonra ciddi paralar kazanmanız da söz konusu. Ama bu eskiden söz konusu değil. Şimdi neredeyse elektrik parasını bile karşılamaz hale geldi. Bu yüzden de hackerlar sizin telefonlarınıza birer uygulama yüklüyormuş. Siz telefonunuzu böyle ya Allah Allah niye yavaşladı bu derken, o aslında arka planda tıkır tıkır hackerlar için para üretiyormuş. Bunu siz değil, hackerlar kazanıyor. Telefonunuz boş duracağına para kazansın, ne var ki diyebilirsiniz ama birinizin telefonunun içinde durması bile gayet kötü bir şey. Geçelim birazcık, Facebook demedik ya, hiç bu hafta Facebook'tan bahsetmedik. Hemen bahsedelim. Facebook arkadaş olmayanları birbirine bağlamak için değişik etiketler üzerinden çalışmalar yapmaya başlamış. Yani mesela bir tane yolda göreceğiniz, görseniz tanımayacağınız, asla ortak tanıdığınız olmayan insanlar. Ama işte atıyorum o da sizinle aynı takımı tutuyor. Ya da aynı üniversiteye gitmiş ya da işte aynı partiye oy vermiş. Facebook bunları birbirine bağlayarak yeni arkadaşlıklar yaratmaya çalışıyor. Eskiden Facebook'ta hani sadece çok yakın tanıdığınız, bildiğiniz, şeklini şemalini bildiğiniz insanları takip ederken artık eş birbirini daha böyle hani kafaca yakın olan insanları birbiriyle buluşturmaya çalışıyor Facebook. Bakalım bunda başarılı olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz bunu. Geçelim bir sonraki haberimize. Elektrikli arabalar biliyorsunuz çok ön plana çıktı. Elektrikli arabalar aldı yürüdü. Eskiden filmleri şimdi hatırlayın. Filmlerde de elektrikli arabalar vardı ama böyle hep konsept arabalardı bunlar. Böyle bir uçağa benzer, uzay arabasına benzer arabalar öngörülmüştü fütüristler tarafından. İşte fütüristlerin her söylediğinin her zaman doğru olmadığını ortaya çıkaran bir haber bu. Elektrikli arabaları yapanlar nostaljik arabaların şekillerine yönelmişler. Yani böyle uzay arabaları değil, eskiden gördüğümüz üstü açık, böyle hani şahane bizim ağzımızda hoş tatlar bırakan arabaları elektrik araba şekli olarak kullanmaya başlamışlar. Ve böylece daha fazla satmaya başlamışlar. Enteresan bir haber bu. Bunu bir bakalım görelim, yani ne kadar nereye doğru gidecek, hep beraber bunu göreceğiz. Şimdi Twitter haberi deyince, Twitter'dan buradan ne zaman bahsetsek iş dönüyor dolaşıyor bir sansür tarafına geliyor. Ya öyle enteresan şeyler oluyor ki gerçekten de Twitter'da. Şimdi Twitter'da hep şey diyoruz. İnsanlar kötü kötü konuşmasınlar. Kötü konuşan insanları önümüze koymayın. Okey, tamam. Şimdi kötü konuşanın kim olduğuna karar veremediğimiz sürece, neyin kötü, neyin iyi olduğunu evrensel değerlerle ortaya koyamadığımız sürece yapmamız gereken bir tane şey var. Sansür yapmamak. Ya da Ya da işte böyle oluyor. İşte mesela Twitter demiş ki işte insanlar çok kötü konuşuyorlar filan. Çok kötü konuşuyorlar deyip sansürlediği insanlar Trump taraftarları çıkmış. E şimdi Trump taraftarları diyorlar ki vay efendim sen bizi nasıl susturursun? Nasıl karşımıza geçersin? E işte kötü şeyler söylüyor. Peki kötü şeyler nedir? Şimdi Trump taraftarlarının söyledikleri şeyler kötü de işte karşı taraftarların söyledikleri iyi mi? Yani cumhuriyetçiler kötü, demokratlar iyi. Bunun arasındaki farkı kim söyleyebiliyor? İşte mühür kimdeyse Süleyman odur deyip Twitter'cılar kendileri söylemişler bunları. Bu yüzden de yine dünya giderek bir acayip sansür sarmalına doğru gidiyor. Bunun karşısına nasıl çıkacağız? Bunun karşısına nasıl duracağız? Gerçekten bilmiyorum ya. Ve gelelim son haberine, haftanın açılışının son haberine. İş yerlerinde insanlara kart veriyorlar biliyorsunuz. Şu anda çalıştığım yerde de kart var. Her yerde, her gittiğim iş yerinde mutlaka bana bir kart verirlerdi. Bu kartları nelerle değiştiriyorlarmış? İnsanların vücuduna takılan çiplerle değiştiriyorlarmış. Peki siz vücudunuzda bir çip olmasını istiyor musunuz? Neden elimizde kart olmasın da, neden boynumuza asılı bir kart olmasın da vücudumuzun bir yerine çip girsin? Ya bu sorunun karşılığı çok yok. Çünkü yapabiliyoruz diyorlar insanlar böyle. Yani çünkü derimizin altına çip koyabiliyorlar. İyi de o zaman ben istemediğim her zaman sen beni nerede, ne kadar, kaç dakika oturdun, tuvalete kaç saniye gittim, nereden, nereye bakarak geldim bunları görebileceksin. Evet zaten ben de bunu görmek istiyorum diyor şirketler. Ama işte görmesinler ya. Niye derimizin altına çip koyuyoruz kardeşim? Ya bunun hiçbir teknolojik olarak başka bir şeyi yok. Demek ki yok ki bu da trend olarak bütün dünyada artışa geçmiş. Evet. Bu haftanın böylece sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlere mutlu bir hafta dilerken Beatles'dan While My Guitar Gently Weeps şarkısını hep beraber dinleyelim istiyorum. Cuma günü haftanın kapanışında Yeni Şeyler Rehberi'nde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, with every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. Were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging. While my guitar gently weeps, as I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Thank you.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.